podcast dinle.
Şimdi programımızı başlatıyoruz. Number One Star programına hepiniz hoş geldiniz. Daha doğrusu biz de bulunduğunuz yerlere hoş geldik diyelim yani. Biz size konuk olduk şu anda. Saatlerimiz 15.14 gösteriyor. Konuğumuz Kemal Samat'la programımızı başlatıyoruz. Kemal hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Esas sen nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı?
Ya ben iyiyim. Çok keyifli süreçteyiz. Biliyorsunuz Çingenem şarkısını çıkarttık.
Evet.
Sevgili Ebru Gündeş'in 1999'da çıkarttığı efsane bir albümde. Dön Ne Olur albümde. Benim ilk aldığım albümdü bu arada. İlk böyle kendi paramla gidip aldığım kasetti. Yıllar sonra bir Ebru Gündeş şarkısı yapmak istiyordum. Çok çok seviyorum çünkü.
Evet.
Çingenemi çıkarttık. Çok güzel, keyifli geçiyor süreci. Tam istediğimiz gibi ilerliyor. Çok keyifliyim yani.
Evet, şöyle yapalım. Tabii biz bu programı aynı zamanda televizyona da kaydediyoruz. En baştan şöyle bir giriş yapalım.
Tabii.
Number One Star programından herkese merhabalar. Konuğumuz Kemal Samat. Bugünlerde Çingenem isimli bir cover şarkıyla karşımıza çıktı. Ondan önce Gidiyorum diye bir şarkım vardı.
Tabii.
Çingenem tabii Ebru Gündeş'in kült olmuş. Yani en popüler olmuş şarkılarından birisi. Hı-hı. Eğlenceli şarkılarından birisiydi. Sözü müziği kiminmiş o şarkı?
Sözleri Sedat Erdoğdu'ya ait. Müziği de Sinan Özşeker'e.
Evet. Şimdi senin aklına bu şarkı nereden geldi? Önce onu sorayım.
Yani şöyle, Ebru Gündeş zaten benim çok sevdiğim bir sanatçı. Türkiye'de sanatçı adı altında gerçekten ışınlanan bir kadın olduğunu düşündüğüm için bir Ebru Gündeş cover'ı yapmak istiyordum zaten. 1999'da Dön Ne Olur albümü çıktığında, kaseti çıktığında ilk kendi paramla gidip aldım, kasetti o benim. Yani o albümden mutlaka bir tane şarkı çıkartmak istiyordum. Çingenem de böyle tam yaza uygun, biraz böyle bizim istediğimiz konsepti bir şarkıydı. İlk önce çok koştum şarkının peşinden. Bayağı şarkı popüler olmaya başlamıştı çünkü sosyal medyada. Sevgili yapımcım Sezgi sağ olsun aldık şarkıyı. Bayağı güzel gidiyor şu anda.
Yani tabii zor da bir şarkıdır aslında Çingenem.
Tabii.
Okurken zorlanmadın mı?
Yani şöyle... Tabii ki zor şarkı ama zor şarkı olması zaten benim o şarkıyı keyifli yorumlamama sebep oldu biraz da açıkçası.
Cezbetti seni.
Tabii. Şimdi O Ses Türkiye geçmişimizde olduğu için orada bir biraz iddia olsun dedik yani açıkçası.
Evet. Netice itibariyle kısa zamanda sevildi yine. Nasıl ki bir iyi bir şarkı o zaman da seviliyorsa şimdi de seviliyor. Cover şarkıların da öyle bir özelliği var. Tabii yeniden aranje edildiğinde, yeniden düzenleme yapıldığında, yeniden güzel okulduğunda. Yoksa hani güzel aranje edilmediğinde falan
kesinlikle.
O zaman aslı yürümeye devam ediyor. O zaman da beğenilmiyor. Müthiş bir eleştiri yağmuruna tutuluyor.
Tabii
bununla
ki.
İlgili nasıl eleştiriler aldın? İyi ya da kötü?
Yani şöyle söyleyeyim. Çingenem gerçekten Türkiye'de ikonlaşmış bir şarkı. Yani çok Çingenem deyince zaten herkes şarkıyı bilir. Ebru Gündeş gelir akla. Benim hedefim hiçbir zaman zaten Ebru Gündeş'ten daha iyi okumak ya da onunla bir yarışa girmek haddimize değil. Onlar bizim ustalarımız tabii ki. Ama Çingenem şarkısı bana çok iddialı geliyordu ve ben böyle bir proje yapmak istiyordum zaten. Sevgili İlkan Günüç aranjesini üstlendi bu projede. Klibimizi Müjdat Kupşi ve Bener Hamamcı üstlendi. Sevgili Didem oynadı klibimizde. Bayağı böyle konsept bir proje oldu. Ama şöyle söyleyeyim, Çingenem iddialı olduğu kadar da insanlardan biraz korktum açıkçası. Yani nasıl bir tepki gelecek, çünkü büyük Ebru Gündeş'in büyük fanları var. Çok iyi karşıladılar. Orijinali çok bozmadan yürüdük zaten. Yeni bir soluk getirdik sadece.
Ebru Gündeş duydu mu, dinledi mi? Haberin var mı?
Biz gönderdik Çiçek'le beraber. Çok umarım ulaşmıştır. Ekibimize çok beğendiğini söyledi ama bakalım.
Buradan Ebru Gündeş'e sesleniyorum. Lütfen genç yeteneklere destek olunuz. Bu şarkıyla ilgili yorumlarınızı kamuoyu önünde paylaşınız. Şimdi Ebru Hanım da paylaşıyormuş.
Yani şöyle tabii ki. Kesinlikle yani güzel Ebru Gündeş olmuş. Benim O Ses Türkiye dönemimde de jüri üyeliği yapıyordu zaten. Oradan da tanışıyoruz kendisiyle. Sevmiştir inşallah.
Evet. Evet, 1999 yıl 1900 milattan önceye gitmiş mi oldum ya vallahi. Şu sound'a bakar mısın?
Ama yani şöyle söyleyeyim, bu şarkının melodisi o kadar güçlü ki inanılmaz lezzetli geliyor bana. Ya her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor.
Bakın şimdi Kemal Samat'ı dinletiyorum. Şey olmuş değil mi? Böyle bir müzikte bir devrim olmuş. Kullanılan enstrümanlar, kullanılan soundlar.
Çok teşekkür ediyoruz.
Kemal'in söylediği gibi Ebru Gündeş'in muhteşem yorumu ve şarkının güçlü melodisi, tabii, sözel yapısı falan onlar başka tabii ama yani şeyde müzikal anlamda Kemal Samat'ın versiyonu ile eski versiyon arasında dağlar kadar fark olmuş yani.
Yani
ne kadar gelişmiş her şey.
Çok ya. Çok çok teşekkür ederim ama dediğiniz gibi bu şarkıyı yorumlamak biraz böyle hakim olmadıysanız eğer Ebru Gündeş'in yorumuna biraz zor. Çünkü çok sevilen bir şarkı Ebru Gündeş tarafından. Evet. Ebru Gündeş'in fanları da bizi şu anda çok destekliyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Kesinlikle öyle. Yani dediğim gibi bir kıyas haddimize değil ama gerçekten çok keyif aldığım bir proje oldu ve inanılmaz güzel tepkiler alıyoruz. Number One'da da çok desteklendiği için çok teşekkür ediyoruz.
Şimdi geçelim hemen şeye. O Ses Türkiye Survivor diyecektim. Ben de Allah söyledi. Belki de Survivor'a da gideceksin buradan.
Yok, o farelerin içinde ben çok titiz bir adam olarak mümkün değil gibi gözüküyor. Yani.
Peki O Ses Türkiye serüveni nasıl oldu? Ne kadar zamanda eğlendin? Orada neler oldu? Kim sana yanlış yaptı? Bak şimdi sana dönmeyen kimdi?
Yani şöyle, O Ses Türkiye benim için muhteşem bir deneyimdi. Yani müzikal kariyerime ilk adımlarda O Ses Türkiye sevgili Harise'nin takımındaydım ben. Şöyle oldu, Harise'nin final kadrosuna yükseldik. Orada bir elenme oldu. Yıllar sonra geçtiğimiz Şubat Düşeş diye bir şarkım vardı. Onunla O Ses Türkiye'nin 10 yılın en iyi sesleri arasında şarkımızı seslendirdik. Yani bir reyoni gibi bir şey oldu. Tekrar yeniden o sahnede kendi şarkımla profesyonel bir sahne yapmak benim için muhteşem bir keyifti yani.
Evet.
Güzeldi. Harise ile çalışmak çok keyifliydi. Çok seviyorum kendisini zaten. Muhteşem bir insan. Çok özel bir karakter. Güzel bir deneyimdi benim için yani. Aynen.
Senin katıldığın yıl hangi yıldı?
2014-2015.
2014-2015. O nereye kadar gittin orada?
Final kadrosundaydı.
Final kadrosuna
tabii
kadar gittin.
Tabii.
Finalde kazanan kim oldu?
Elnur.
Elnur kazandı.
Evet, Elnur'u seviyorum.
Elnur şimdi şarkılarıyla ve yorumlarıyla müziğin şu anda en çok aranan isimlerinden birisi haline geldi mi?
Bilmiyorum yani, açıkçası çok ya takip etmiyorum ama ya yani şöyle söyleyeyim, Azerbaycan'dan gelen bir şarkıcıydı. Sesi tabii muazzam, çok güzeldi.
Evet.
Artık zaten final kadrosuna geldiğiniz zaman oradaki sesler arasında artık tercih yapılıyor bir süre sonra. Yani sonuçta herkes iyi orada. Çok beğeniyordum zaten kendisini. Sonra neler yaptı hiç bilmiyorum. Yani piyasadan çok duyamadım açıkçası.
Peki sen neden, şimdi bir öz eleştiri yaparsan, sen neden kaybettin?
Yani eğer onu kaybetmek olarak adlandırırsam bunun sebebini bilemem tabii ki ama yani bir süre sonra bir yarışma sonuçta aylarca yarıştık. Final kadrosunda elenmek bana göre bir başarıydı zaten. Çok tabii ilk ki adımlarımdı çünkü. Özellikle 10 yılın sesleri arasında en iyi sesler arasında tekrar çok özel bir akşamda oraya geri dönmek. Benim sezonumdan 2-3 kişi döndük zaten o öyle bir yarışta. O süreçten sonra, Ses Türkiye'den sonraki süreci iyi kullandığımızı düşünüyorum. Ablama ait bir şarkıyla çıkış yaptık. Ben Daha Ölmedim diye. Sonra Düşeş'le o devam ettik. Gidiyorum ve şu an Çingene. Ben başarının sonucundan ziyade o başarının yolunu çok seviyorum. Oraya doğru gitmeyi çok seviyorum.
Ya Kemal, sana biri yanlış yaptım mı? Onu söyle bari.
Yani şöyle magazinsel bana kimse gerçekten yanlış yapmadı. Olsa açık açık söylerdim.
Neden kaybettim diye düşündüğünde bir şey buldun mu? Onu
seyirci oylamasıydı. Yani Hadise beni elemedi mesela. Hadise elemiş olsaydı belki biraz bir kırgınlık olurdu ama seyirci oylamasında bir oran farkıyla eleniyorsun okay, sonuçta. Tamam. Atıyorum 1000 kişi diğer kişi seçiyorsa, atıyorum 999 sizi seçiyorsa, siz orada eleniyorsanız o bir kişiye kızamıyorsunuz sonuç olarak.
Kimi seçtiler?
Benim final kadrosunda elendiğim, çok açık çok net söyleyeceğim, ismini hatırlamıyorum.
O kadar ismini bile
ismini bile hatırlamıyorum aynen.
Ben anladığım kadarıyla biraz böyle eğlenceli şarkılar sana daha da yakışıyor yani.
Hani
böyle,
ben de öyle düşünüyorum.
Hem hani gençsin hem de böyle enerjin de var filan. romantik şarkılar böyle bir pek inandırıcı gelmeyecek gibi geldi şarkılar.
Yani aslında romantik bir adamım ben. Yani çok bir duygusal değilim
Kemal
ama.
Kemal Samat'tan şok açıklamalar. Number One Star programı devam ediyor. Kemal Samat romantik mi, eğlenceli mi, agresif mi, mülayim bir insan mı?
Yani hepsinden var birazcık ama romantik bir adamım yani. Severim yani mum ışığında sohbetleri, muhabbetleri falan bayılırım.
Gerçekten mi? Aa, hiç belli olmuyor.
Öyle mi?
Öyle çok havai bir tipmiş gibi.
Hiç öyle.
Hocam yani, o zaman bu gömleğin şeyini değiştirmek.
İddialı mı?
Çok iddialı bir gömlek.
Ama seksi olmak da güzel bir şey bence.
Evet. Şimdi mesela bu özel tasarım mı yoksa hani beğendiğin bir yerden
yani şöyle şey? Özel tasarım bir firmada yapıldı tabii ki. Yani. Klibimizde de aynı tasarımla çalıştığımız için biraz da sevdim yani tarzını. Biraz böyle iddialı olsun dedik. Şeyler.
Kemal Samat bir ayağı Hollanda'da bir ayağı İstanbul'da. Hollanda'da nerede kalıyorsun? Amsterdam'da.
Amsterdam'da yaşıyorum.
Bir de liman şehri var.
Zaten. Zaandam.
Yok liman şehri Amsterdam'ın. En büyük liman şehri. Bir şehri daha var meşhur Amsterdam. Amsterdam değil de Hollanda'nın başka bir şehri daha var.
Rotterdam.
Bravo. Rotterdam dediniz kazandınız. Rotterdam da güzel. Arkadaşlar çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Çocukluğundan beri mi oradasın?
Tabii orada doğdum büyüdüm. Sonra bir 8 yıl İstanbul'da yaşadım. Böyle 18-19 yaşına falan geldim. Sonra baktım yoruluyorum İstanbul yaşaması zor bir şehir çünkü. Trafiğidir, sesidir falan çok beğendim. Çok sevdiğim bir şehir tabii. Sonra tekrar yerleştim Hollanda'ya. Çünkü konserlerimiz çok Avrupa'da çok arttı bizim. Düşeş şarkısını özellikle bir tek Avrupa'da zaten sahne alıyorduk. Sonra yavaş yavaş Türkiye kaydı mevzular. Hep şimdi hem Hollanda hem Avrupa'da falan konserlere devam ediyoruz.
Hollanda'da yaşayan Türk arkadaşlarımızdan müzik yapıp da Türkiye'de çok başarılı olan isimler var.
Var tabii ki.
Yani Murda galiba
tabii.
Hollandalı.
Tabii.
Yusuflar vardı bu Rain Man'in ekibinde. Bir Yusuf diye bir arkadaşımız vardı. O da Burak King vardı. Ondan sonra bayağı bir isim var yani.
Öyle mi? Burak King Hollanda mı şu?
Hollanda'dan gelme ya da Hollanda'ya gidip gelme gibi bir ekip onlar böyle.
Evet.
Hangisi Lohan Hollanda'da hangisi değil.
Murda'yı çok başarılı buluyorum. Evet. Zaten
Mero Almanya'da.
Mero onu da çok başarılı buluyorum. Evet, evet. Yani tarzlarında gerçekten çok başarılılar ve bu dönemde özellikle rap trap çok revaçta olduğu için kesinlikle takdir ediyorum. Sevgili Alper Ajda Entertainment'la beraber zaten Murda'nın menajeri. Evet. Çok yakın arkadaşım. Onlarla da çok konser yaptık Hollanda'da. Murda'yla galiba bir Murda Demet Akalın'la beraber üçümüz bir sahne yapmıştık Hollanda'da Aralık ayında. Evet, çok büyük bir konserdi o da.
Evet.
Türkiye basında da çok yer almıştı. Çok güzel bir ekip var orada. Onlar güzel yürütüyorlar Murda'yı.
Amsterdam'da tam böyle şeyde neydi onun? Tren otogarının olduğu, tren garının diyelim. Pardon. Tren garının olduğu yere yakın kanalın böyle kenarında bir konser şeyi var. Bir concert hall diye bir şey var galiba.
Rotterdam'da mı?
Amsterdam'da. Biliyor musun?
Arenadır muhtemelen.
Arena galiba.
Buranın harbi açık hava tiyatrosu gibi bir şey
ama
orası.
Ama kapalı.
Tabii.
Orada yaptık.
O kadar büyük ama. Yani şöyle söyleyeyim. O kafalarda bir yerde. Galiba The Box diyorsunuz siz. Evet orada da sahne
yarın
yaptık. Doğru The Box diyorsunuz.
Ya, acayip güzel bir yerde orası.
Yani buradaki zaten Türkiye'deki sanatçıların çoğu Avrupa'ya geldi. Orada sahneye çıkıyorlar. Aynı organizasyonda sahneye çıkıyorlar zaten. Ajda Entertainment Hollanda'da ve Avrupa'da gerçekten bu işin duayenleri diyebilirim yani.
Evet.
O konserde evet. Ondan sonra Murat Boz konseri de vardı. Orada da çıkmıştım.
O zaman şöyle yapalım. Türkiye'den bir DJ falan lazım olursa sen arkadaşlar söyle ben atlar gelirim.
Tabii her zaman seve seve.
Türk işi
seve seve.
Evet.
Seve seve.
Number One Türk Parti.
Büyük gururla tabii ki.
Peki hemen söyleyeyim. Neden mesela Hollanda'ya giden turistler bir mesela tur şirketiyle gittiği zaman ben ilk böyle onunla gitmiştim. Gittiği zaman neden böyle peynir üreticilerini gezdiriyorlar? Hani gerçekten siz Hollanda'da durmadan peynir mi yiyorsunuz ve gerçekten peynirin bir farkı var mı Hollanda'da?
Yani şöyle söyleyeyim beyaz peynire, Türk peynirine aşık bir adam olarak söylüyorum bunu. Çok güzel peynirleri var. Çeşit çok fazla.
Evet, evet.
Öyle söyleyeyim. Şarabın yanında ayrı şeyler içiyorlar. Kolanın yanında ayrı şeyler içiyorlar. Yani peynirle aparatif yapabiliyorlar yani. Ve çok çok farklı lezzetler, çok çok iyi yani. O yüzden gösteriyorlar çünkü Hollanda'nın peyniri meşhurdur. yapıldığı değirmenler falan tabii ki çok önemli.
Kemal, bir şey söyleyeceğim. Gittiğimizde bir şey söyleyeceğim. Çok komik bir şey söyleyeceğim. Gittiğimizde Hollanda ineklerini de gördük. Gerçekten Hollanda inekleri çok farklı.
Muhabbeti Hollanda ineklerini konuşacağımız tahmin edelim ama doğru. Şey, kilolular mı, zayıflar mı?
Kilolular.
İyi bakıyorlar değil mi?
Bizim inekler hep böyle şey, tamam mı?
Doğru.
Adamlar inekleri bile sarımtırak
yapıyor. Aynen aynen.
Herhalde Hollanda'da
çok değer veriyorlar onlardan. Yani şöyle derler ya. Oradan yani gelecek bir üretim olduğu için onlara çok iyi bakıyorlar tabii ki.
Evet, çok temiz bakıyorlar. Bile.
Kesinlikle.
Bizim buradakilerle
hayvan hakları falan çok önemli biliyorsunuz Avrupa'da. Evet,
doğru.
Çok önem veriyorlar öyle şeylere.
Evet.
Yani ineklerden bunu göreceğimizi tahmin etmiyordum ama doğru, mantıklı. İyi tespit yani, doğru tespit.
Evet evet, son derece steril ve hijyenik bir ortamda acayip böyle özenerek yetiştiriyorlar. O peynir üreticileri efsane. Düşünebiliyor musunuz? Koskocaman bir alanda bir sürü peynir. Acayip acayip peynirler, güzel yani. Yani bunu da konuşuyoruz.
Yani tabii peynir seviyorsanız orası ülkesidir yani, evet, net.
Güzel. Peki şimdi gelelim haridarlara, fasulyenin faydalarına. Konuğumuz Kemal Samat.
Özel sorulara.
Evet. Kemal Samat aslen nereli?
Aslen Trabzonluyum. Ama dediğim gibi Hollanda doğdum, büyüdüm.
Trabzon'a gidiyor musun ve Trabzon'un işte geleneklerini, göreneklerini biliyor musun? Hollanda'da mesela bunlar yaşatılıyor mu?
Yani şöyle, benim annem babam Trabzon'da doğdu, büyüdüler, sonradan Hollanda'ya yerleştiler zaten. Tabii ki kültürümüzü çok seviyoruz ve arkasına duruyoruz. Gitmeye çalışıyorum, çok yoğunluktan çok fazla gidemiyorum maalesef ama gidiyorum, yani gitmeye çalışıyorum Trabzon'a.
Yaylalara gidiyor musun Trabzon'da?
Bir kere gittim, inanılmaz yani, sanki bu dünyadan değilmiş gibi. O kadar güzel ki, o kadar keyifli bir yer ki.
Evet.
Yani oksijeni olsun, görselliği olsun, yıkılıyor yani.
Bir de tabii Hollanda'da yeşil, Trabzon'da yeşil, biraz bir benzerlik vardır ama o yüksek şeyler, dağlar, tepeler falan yok bildiğim kadarıyla Hollanda'da.
Hollanda yok tabii, dağlar, evet, yok. Bir kısmında var sadece. Evet. Küçük bir kısmında yani.
Evet. Şimdi Hollanda'da yaşadığı zaman İnsanlar yine böyle o şiveler, miveler kaçıyor mu? Dikkat ediyor musun? Özellikle ailende, annende, babanda filan.
Yani tabii annem babam biraz şiveli konuşuyorlar. Babaannem bizde yaşıyor. O çok şiveli konuşuyor ama çok tatlı geliyor bana tabii, Karadeniz şivesi.
Rakem annem desin değil mi?
Aynen aynen, tabii tabii.
Ne diyorsun bana?
Hatta bazen babaannem bir şey söylüyor, diyorum ki babaanne yani seni gerçekten çok seviyorum ama hiç anlamıyorum ne demek istediğini. Yani çok böyle eğlenceli vakit geçiriyoruz bu durumda ama ben sürekli Türk sanat müziği eğitimi aldığım için, yani o branşta olduğum için Türkçemde çok fazla Karadeniz şivesine kaçma olmadı. Yani biraz böyle tabii ki Hollanda doğumanın, büyümenin getirdiği bir aksan var tabii ki ama öyle Karadeniz şivesi falan yoktu yani.
Peki madem öyle, bir Ebru Gündeş'ten farklı canlı bir şarkı söyleyebilir misin? Türk
tabii,
sanat müziği eğitimi almış olan
tabii, tabii, birisi olarak. Tabii tabii, sıkıntı yok.
Bir de sanatçılara böyle dediğimizde, ya canlı bir şey söyler misin dediğimizde genelde şey derler, ya şu an hazır değilim.
Öyle. Yok gayet hazırım, sıkıntı yok yani.
O zaman
okuyalım tabii.
Başka bir Ebru Gündeş şarkısı.
Başka mesela bir şarkı olur.
Tamam. Ne olabilir mesela?
Söyleyin yapalım.
Söyleyin. O kadar.
Hayır. Düet yapıyor muyuz? Öyle yok mi yapıyoruz?
Karatını dinleyelim sizden
tabii
mesela.
Söyleyin, bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin, daha unutmadım yalanlarını. Söyleyin, mahşere sakladım günahlarını. Söyleyin bilsin, söyleyin bilsin.
Evet, tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ederim.
Şimdi şarkı söylemeye ne zaman başladın? Söyleyinden o aklıma geldi. Şarkı söylemeye ne zaman başladın?
Hemen söyleyeyim. Bahsettiğim gibi 1999 senesinde ilk o albümü aldıktan sonra kaset çalar, o şarkıyı Dön Ne Olur albümüydü. Taktım, dinliyorum. O kemanlar çalıyor, bir şeyler çalıyor. Farklı bir his oluşuyor içimde. Yani evet, başka türlü dinlediğimi fark ettim. Birden kendimi sahnede falan hayal ettim. yani o girişler, sahneye nasıl giriyorum falan böyle. Hatta babamın bir esprisi, daha doğrusu espri değil, adam ciddiydi ama şu an aklıma gelince böyle bir komik geliyor. Kumandayı elime alıp böyle o şarkıyla böyle sahneye çıkıyorum, böyle seyirciler var güya karşımda falan.
Evet.
Arkamdan babam gelip bak, yani 5 dakikadır beni izliyormuş. Şarkı bitti, bana dedi ki Kemal, ciddi bir şey soracağım. Sen deli misin dedi. Dedim nasıl yani ya dedim. Kemal dedi, 13-14 yaşındayım bu arada. Oğlum dedi, başka bir şarkı açıyorsun dedi. Bağıra bağıra okuyorsun dedi. El hareketleri yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun dedi. Ya dedi çok ünlü bir star olacaksın ileride inşallah. Ya da dedi delisin dedi. Ben anlayamadım, bunun ortasını çözemedim dedi. Ondan sonra yavaş yavaş orada fark ettik tabii bir şeyleri. İlahi okuyarak başladım bu arada.
Ya.
Tabii ilk ilahi okuyarak. Ondan sonra Türk Sanat Müziği eğitiminden yavaş yavaş şu an
günlere
geldik.
Enteresan. İlahiyle başlayıp sanat müziği orada.
Ondan sonra Çingenem.
Çingenem kadar uzanan enteresan bir müzik.
Aynen. Kendisi.
Peki mesela bir B planın var mı? Müzik olmazsa şu işi yaparım dediğin.
Yani Hollanda'da kendime ait bir solaryum salonum var. Hı. Bir güzellik salonumuz var orada. Hiçbir zaman çalışmaktan kaçmadım. Çok çok önemli bir şey benim için. Tabii ki müzik benim şu anki ana işim. Çok güzel sahneler yapıyoruz, güzel konserler veriyoruz. Ama ben hayata anlık baktığım için müzik de benim için çalışmak. Çalışamadığım zaman başka şeyler mutlaka yaparım zaten. Yıllarca çalıştım, müzikten önce de çalıştım zaten. Böyle.
Evet, ticarette yapıyorsun.
Tabii.
Aa, güzel.
Tabii.
Çok güzel. İkisini birden götürmek.
Kesinlikle.
Ve şeydir, solaryum popülerdir. Almanya'daki bizim akrabalar solaryum demiyorlar, zolaryum diyorlar.
Aynen. Solaryum. Zonbank diyorlar bizde.
Zolaryum diyorlar. Zonbank.
Bir Hollanda'da Zonbank.
Zonbank.
Yani.
Niye bizim Almanya'dakiler zolaryum diyorlar, solaryum demiyorlar?
Başka değil tabii Almanca.
SZ mi okunuyordu acaba?
Z.
Öyle okunuyor.
Zonbank. Onlar da.
Evet.
Bilmiyorum, Almanca çok iyi olmadığı için.
Evet, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
Öncelikle Kadir'cim sana çok teşekkür ediyorum. Bizi çok destekliyorsun Number One'da da.
Estağfurullah.
Çok keyifli bir sohbetti. Çok güzeldi. Tekrar Number One ailesine ve sana çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz bize konuk olduğun için. Ve başarıların devamını diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
Podcast dinle.